Ayrım 13.
Sayfa 116. Konferansa 27 Ocak'ta ara verilmişti. Anlaşmayla varılan noktalar 31 Ocak'ta kağıda dökülecekti. 23 Ocak'ta Yunanistan'la mübadele anlaşmasının metni ilan edilmiş, ardından yeni pürüzler çıkmış, konferans 29 Ocak'ta resmi anlamda kesilmişti. Türkiye için durum aslında korkutucuydu. 31 Ocak tarihli gazeteler, Batı dünyasının Türkiye'ye önerdiği projeyi Sevr Anlaşması'na benzetiyorlardı. Dönemin ünlü kalemi Ahmet Emin Yalman şöyle yazmıştı anılarına. Ankara'da hadiselerin soğukkanlılıkla karşılandığının en açık işareti Mustafa Kemal Paşa'nın aile kurmak için tam bu dakikayı seçmesiydi. 30 Ocak tarihli gazeteler, Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın Uşakizade Muammer Bey'in kızı ve meşhur edip Halit Ziya Bey'in yeğeni Latife Hanım'la nikahlarının yapıldığını haber veriyorlardı. Ahmet Emin Yalman, yakın tarihte gördüklerim ve geçirdiklerim, 2. cilt, Pera Yayınları, İstanbul, 1977, sayfa 830. 10. Balayı. Nikahın ardından veda edenler birer ikişer evden ayrılırken Mustafa Kemal, Kazım Karabekir ve Fevzi Paşalara kalmaları için işaret etti. Sonra da Latife'yi omuzlarından tutup alnından öptü. Hadi bakalım göster kendini. Misafirlerimize bir düğün sofrası hazırla. Fevzi Paşa gelin hanımın marifetini görelim diyor. Fevzi Paşa, aman paşam bu akşam da böyle şaka olur mu derken Mustafa Kemal gülüyordu. Askerin karısı düğün gecesini mutfakta geçirir. Latife elindeki tek beyaz gülü Mustafa Kemal'in kucağına bıraktı. Eldivenlerini çıkardı, koşarak odadan çıktı. Latife'nin kurduğu sofra mükemmeldi. Büyük bir kristal kase ters çevrilmiş, içine konan çiçekler ve renkli yapraklar küçük ampullerle aydınlatılmış, asma yaprakları arasına siyah havyar ve tereyağı konmuştu. Kolalı örtüler, peçeteler ve evin en nadide porselenleriyle kurulan sofra mezelerle donatılmıştı. Mustafa Kemal sağ yanına Latife'yi, soluna da kayınvalidesi Adeviye Hanım'ı aldı. Gelinin yanına Kazım Paşa, Karabekir, Adeviye Hanım'ın yanına da Fevzi Paşa oturdu. Mustafa Kemal'in iki yaveri Salih ile Cevat Abbas da sofradaydı. Gramofonda valsler çalınıyordu. Mustafa Kemal, Turgutlu'da yaşadığı bir olayı anlatmaya başladı. Kilisenin tepesine çekilen Türk bayrağı son anda uçarak yanmaktan kurtulmuş, o da bunu zaferi kazanacaklarına yormuştu. Gece, kazaklık, kılıbıklık hikayeleriyle devam etti. İsmet Bozdağ, Atatürk ve eşi Latife Hanım, sayfa 138-140. İsmet Bozdağ, Latife ve Fikriye, sayfa 121-124. Başbakan Rauf Bey'in şahsı ve Ankara hükümeti adına gönderdiği kutlama telgrafı yemek sırasında ellerine ulaştı. Çok içten satırlarla yeni evli çifti kutluyordu. Mustafa Kemal telgrafı Latife'ye yeniden okuttu. Ardından bir kartpostalın arkasına cevap yazdılar. Raufçuğum, güzel kalbinin âli, yüce tecelliyatı, sergiledikleri, seni sevenler için ne kadar hissi samimiyet mübeşşiridir. Gönülden duygular müjdecisidir. İmzalar Latife, Mustafa Kemal, M. Kemal diye başlıyor. Uşakizade ailesinden Muammer, Adeviye, Vecihe, Rukiye ve Ömer'den sonra başyaver Salih ve yaver Cevat Abbas'la son buluyordu. Cemal Kutay, adı geçen eser, sayfa 743. Başka telgraflar da vardı. Umum Anadolu Ortodoks Serpiskoposu, Prokopios ile Sovyetler Birliği elçisi Arolov'un telgraflarını yanıtlanmak üzere bir kenara koydular. Necati Çankaya, Atatürk Hayatı, Konuşmaları ve Yurt Gezileri, sayfa 186. Gece yarısına doğru konuklar uğurlandı, Latife'nin annesi, babası ve kardeşleri yeni evlileri yalnız bırakarak odalarına çekildiler. Ertesi gün köşkün konukları İzmir basınının temsilcileriydi. Konu ise Lozan Barış Konferansı. 31 Ocak günü Mustafa Kemal, eşini İzmirlilerle tanıştırmak için eski gümrük binasında bir toplantı düzenledi. O günü belgeleyen fotoğrafta Latife'yi Salih Bey'in yanında görüyoruz. Elinde bir defter var. Belli ki toplantının notlarını tutuyor. Çevresinde de kalabalık bir kadın grubu göze çarpıyor. Mustafa Kemal o gün konuşmasına "Hanımlar, efendiler" diye başladı. Sade bir mebus olarak konuşmak istediğini söyleyip dinleyenlerin soru sormasını istedi. Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Bir toplum cinsinden yalnız birinin asri icablarını yerine getirmekle iktifa ederse, yetinirse, o toplumun yarıdan fazlası zaaf içinde kalır, dedi. Mustafa Kemal'e soru soranlar arasında 3 de kadın vardı. Latife, Mustafa Kemal'le birlikte ilk kez topluluk içine o gün çıktı. Mustafa Kemal kadına ilişkin bakış açısını topluluk önünde anlatırken heyecanla dinliyordu. Kadının en önemli vazifesinin analık olduğunu, bu yüzden erkekler gibi eğitim göreceklerini, sosyal hayatta erkeğin yanında yer alacaklarını, kadın ile erkeğin birlikte yürüyeceğini vurguladı. İlim ve fenin yalnız erkeklere değil kadınlara da lazım olduğunu, tesettürün kadını toplum dışına itmemesi gerektiğini söyledi. Atatürk'ün Söyle ve Demeçleri 2, sayfa 91. Latife bu konuşmayı nasıl değerlendirdi? Kadının en önemli vazifesinin analık olduğu fikrini paylaşıyor muydu? Daha sonra Mustafa Kemal'e neler söyledi bilmiyoruz. O günün haberini veren Hakimiyet-i Milliye gazetesi, İzmir İktisat Kongresi için hazırlanan gümrük binasında düzenlenen toplantıya Gazi'nin Refika'yı, muhteremleri ve yeni akrabalarıyla geldiğini, salonun kırmızı-beyaz bayraklarla süslenmiş olduğunu, 2,5 saat süren toplantının büyük ilgi gördüğünü yazıyor. Hakimiyet-i Milliye Gazetesi, 2 Şubat 1923. 2 Şubat gecesi de İzmir okullarının Pate sinemasında düzenledikleri müsamereye Latife yine Mustafa Kemal'le birlikte katıldı. Topluluk önüne bundan böyle hep yan yana çıkacakları anlaşılıyordu. Mustafa Kemal, Lale Sineması'nın önünden otomobiliyle geçerken Cemil Filmer'i gördü ve akşam köşke çağırdı. Cemil Filmer, o yıllarda İzmir'de 6 sinema birden işletiyordu. Filmer, akşam köşkün bahçesinde cephe teftişlerine dair çekilmiş filmleri gösterdi ve Paşa'yı sinemasına davet etti. Cevat Abbas da Cemil Filmer'e köşke gelip gidebilmesi için bir serbest giriş kartı vermişti. Gazi'nin sinemaya geleceğini duyan halk sokakları mahşere çevirmişti. İki çeşmelikteki Ankara sinemasına çıkan yokuşun iki tarafında kurbanlar kesiliyor, kadınlar Mustafa Kemal'in otomobilini öpüyordu. Mustafa Kemal sinemanın kapısında Cemil Filmer'in elini sıktı ve aşağıdaki salona bakarak "Cemil, neden hiç kadın yok?" diye sordu. O da "Paşam," dedi. "Kadınlara yalnız salı günleri sinema gösteriyoruz." Mustafa Kemal yaverini çağırtıp dışarıdaki kadınları içeri almalarını söyledi. Salonu dolduran kadınlar Mustafa Kemal'i alkışladılar. Cemil Filmer o gün Mustafa Kemal'e gösterdiği filmler arasında Şardon'un olduğunu hatırlıyor. O filmi tekrar seyrettiğini ve "Cemil, hayatımda bu kadar gülmemiştim" dediğini söylüyor. Nazmi Kal, Atatürk'le yaşadıklarını anlattılar. Bilgi Yayınevi, Ankara, 2001, sayfa 94-96. 4 Şubat'ta Lozan'da barış görüşmelerini yürüten İsmet Paşa'dan gelen haberler önemliydi. Pürüzler büyüyünce Türk heyeti Lozan'ı terk etmeye karar vermişti. İsmet Paşa geliyordu. Durum kritikti. Savaş günlerine geri dönülebilirdi. Balayına çıkıyorlar. Mustafa Kemal ile Latife küçük bir balayı gezisi planlamışlardı. Yakın çevreyi dolaşıp geri döneceklerdi. Balıkesir'e doğru yola çıktılar. Savaşta yakılıp yıkılan bölgelerde dolaştılar. Köylerde duruyorlar. Mustafa Kemal köylülerle konuşuyordu. O günün haberleşme koşullarında Gazi'nin evlendiğini henüz öğrenmemişlerdi. Bir geçit töreninde Latife yanında yaveriymiş gibi at sürünce subaylar Mustafa Kemal'in evlenmiş olduğunu anlayacaklardı. D. V. Mikuş, adı geçen eser, sayfa 288. Yanlarında Mareşal Fevzi ile yaverlerden oluşan bir grup vardı. Mustafa Kemal, Fransız gazeteci Bert George Gaulle'e balayı gezilerini şöyle anlatmıştı. Halklara ve subaylarıma bir aile kurmak için olmayan paramızı törenlerle, hediyelerle harcamamızın lüzumsuzluğunu göstermek istedim. Birlikte hemen yurdu gezmeye başladık. Her yerde kitlelerin içine giriyor, onlarla konuşuyor, sorunlarını dinliyor, onlardan ne beklediğimizi anlatıyorduk. Ah cesur insanlar, nasıl da dinliyor, nasıl da anlıyorlardı. Şehirden şehre, köyden köye gittik. Bu en güzel balayı seyahati değil mi? Alaylarımı teftişe gittiğimde, benim gibi o da at üstünde, yaverim gibi teftişe katılıyordu. Ondan sonra da gidiyor, köylülerin ortasına oturuyorduk. Bana anlamlı sorular soruyorlardı. Sizin de çok beğendiğiniz o sağduyulu incelikleriyle. Bert George Scholes, adı geçen eser, sayfa 221. Latife ve Mustafa Kemal, Akhisar, Kırkağaç ve Soma'da büyük coşkuyla karşılandılar. 7 Şubat tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinden Gezi'ye, Latife'nin yanı sıra Gazi'nin kayınbiraderi sıfatıyla anılan Ömer'in de katıldığı anlaşılıyor. Ziraat çiftliğinde verilen ziyafette Gazi ve Latife'nin halk arasından saadet avazeleri, bağırışları arasında geçtikleri belirtiliyor. Soma'daki karşılamacılar arasında bir de Balıkesirli kadın grubu yer alıyordu. Latife, Soma'da yağmakta olan şiddetli yağmura rağmen her istasyonda halkla konuşmuştu. Hakimiyeti Milliye, 8 Şubat 1923. 6 Şubat Salı günü öğleden sonra Balıkesir tren istasyonuna geldiler. Balıkesir garnizon kumandanı ve vali, Mustafa Kemal'in Harbiye'den dönem arkadaşı ve çok güvendiği dostu Ali Hikmet, Ayerdem Paşa'ydı. İstasyonda 100 kişilik bir kalabalık yeni evlileri bekliyordu. Mustafa Kemal o gün doğmuş ikizlere isim babalığı yapmış, çocuklara Demir ve Çelik isimlerini vermişti. 7 Şubat Cuma gününe denk düştüğü için Zanos Paşa Camii'nde şehitler için bir mevlid okutuldu. Mustafa Kemal Paşa'nın bu mevlide Latife ile birlikte katıldığı anlaşılıyor. Hakimiyeti Milliye, 9 Şubat 1923. Latife, mevlid sırasında Mustafa Kemal'in yanında mıydı yoksa kadınlara ayrılan bir bölümde miydi? Bu konuda bir ayrıntı verilmemiş. Hakimiyet-i Milliye gazetesi namaz ve mevlitten sonra paşa hazretlerine 20'yi mütecaviz soru sorulduğunu, her birine cevap verdiğini yazıyor. Mustafa Kemal o gün Zanos Paşa Camii'nin minberinden verdiği hutbede de siyasi bir konuşma yapmış. Hutbeden amaç halkı aydınlatma ve ona doğru yolu göstermektir. Başka bir şey değildir demişti. Yeni evli çifte Balıkesir askeri mahfelde sürpriz bir düğün ziyafeti verildi. Ziyafetin davetiyeleri sulu boyayla elde hazırlanmıştı. Menünün üzerindeki sulu boya çizimlerde askerler ile gelinleri gösteren bir düğün sahnesi vardı. Ali Hikmet Paşa konuklarına şehriye çorbası, mayonezli balık, hindi rostosu, pilav, kuşkonmaz, nemse böreği ve tatlı olarak da krem ranorse ikram etti. Müzikli yemek geç saatlere kadar sürdü. Gecenin sonunda yemeğe katılan konuklar düğün davetiyesine imzalarını attılar. Atılan imzalardan yemeğe 20 konuğun katıldığı anlaşılıyor. İlk imzalar Gazi ve Latife Mustafa Kemal'in. Diğer imzalar Ali Hikmet, Fevzi, Fahrettin, Kazım, İzzettin, Asım Paşaların imzaları. Sabri Yetkin, Latife Hanım'ı kaçırmak isterdim. 29 Ocak 2005, Milliyet Gazetesi, belgenin ilk yayını. Belki de düğün yemeğinin konukları hep erkekti. Çünkü 9 Şubat'ta Edremit'e gittiklerinde suratını asan Mustafa Kemal, tek bir kadın yüzü göremedik diye serzenişte bulunacaktı. Edremit'te kadınlarla. Paşa ile eşini Edremit'te Mahu Hanım, Aygen ile eşinin ağırlamasına karar verilmişti. En geniş salonlu ev onlarınkiydi. 70-80 kişi yemek yiyecekti. Akçay'da bol bol levrek çıkıyordu. Sonunda levrek balığı, mayonez, börek ve tatlı hazırlandı. Sofra zeytinlerle süslendi. Edremit mutaassıp bir yerdi. Kadınlar çarşaflıydı. Bir kadın bir erkekle konuşamazdı. Öğretmen hanımlar, bizler, birkaç doktor ve avukat ailesi çarşaf giyerek peçesiz olarak misafirimizi karşılamaya karar verdik, diyor Mahu Hanım. Salonun yanındaki büyük odaya iki karyolayı yan yana kurup yatakları da hazırlamıştı. Ancak gelen konuklar paylaşılamıyordu. Akşam üzeri 5'e doğru gelenleri karşılamak üzere bir grup erkek şehir dışına çıktı. Bir süre sonra kaymakam perişan bir şekilde Mahu Hanım'ın kapısını çaldı. Mustafa Kemal Türk ocağına uğramış, kapısını kapalı görünce tepesi atmıştı. Arkasından belediyeye gitmiş, orayı da kapalı bulunca zorla kapıyı açtırıp içeri girmişti. Sinirli sinirli oturuyordu. Kendisi için hazırlanan evden de memnun kalmazsa diye korkuyorlardı. Mahu Hanım, eşi ve bir grup kadın Mustafa Kemal ile Latife'yi kapıda karşıladılar. Latife'nin üzerinde asker elbisesi ve kaput vardı. Kadınlara dönerek, "Böyle karşılanacağımı bilmediğim için bu kıyafetle geldim," dedi. Hemen kaputunu çıkarıp portmantoya astı. Mustafa Kemal, Mahu Hanım'a "Sayenizde medeni bir gece geçireceğiz," dedi. "Dolaştığımız yerlerde karım yanımda olduğu halde tek bir kadın yüzü görmedik." Merdiven başındaydılar. Latife önden yürüdü, üst kata çıktı. Hanımlar paşanın etrafını sarmışlardı. Baş öğretmen hanım da Latife ile konuşuyordu. Fener olayı gelince Mustafa Kemal, "Haydi hanımlar, halk bizi böyle hep birlikte görsün, birlikte görmeye alışsınlar, çünkü bu yakında olacak," diyerek eşini ve kadınları yanına aldı. Pencereden konuşmaya başladı. Hazırlanan sofraya kadınlar oturmamıştı. "Olmaz," dedi Mustafa Kemal. Mahu Hanım da "Biz hizmet edeceğiz," diye durumu açıklamaya çalıştı. Ancak Kemal Paşa bir yanına Latife Hanım'ı, bir yanına da Mahu Hanım'ı alarak masaya oturdu. O gece Mustafa Kemal Mahu Hanım'a şöyle demişti. "Balya'dan geliyoruz. Orada cuma namazına Latife Hanım'la durduk." Nazmi Kal, adı geçen eser, sayfa 115. Mahu Hanım doğru anımsıyorsa eğer, Mustafa Kemal Latife ile yan yana namaza durmuş ve yine herkesi şaşırtan bir durum yaratmıştı. Yıllar sonra Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da bulunduğu bir gece ansızın Mahu Hanım'ın kapısı çalındı. Cumhurbaşkanı tarafından Dolmabahçe Sarayı'na bir akşam sofrasına davet ediliyordu. Mahu Hanım o gece sofrada Kazım Özalp, Fethi Okyar gibi isimlerin de yer aldığını anımsıyor. Sohbetin konusu ise Edremit'teki geceydi. Bundan 13 yıl evvel Anadolu gezisine çıktığım zaman karım Latife Hanım da yanımda olduğu halde bütün Anadolu'yu dolaştım. Tek bir kadınla karşılaşmamıştım. Edremit'e geldiğim zaman hanımefendi, zannederim eşi bir doktordu, bizi hanımlarla dolu bir cemiyetle karşıladı. Sayelerinde medeni bir gece geçirdik. Ancak bizi bir başka yerde yatırmak istemişlerdi. Belediye reisi, halk galeyana geldi bizi misafir etmek için. Kimi Hilali Ahmer'e para bağışlıyor, kimi kapıda 5 kurban keserim diyorlar, dedi. Halbuki bilemiyorlardı ki benim orada hanımları erkeklerle bir arada görmem 5 değil 1000 kurbana bedeldi. Nazmi Kal, adı geçen eser, sayfa 111-117. Kısa balayı turu Latife'ye Anadolu'yu yakından görme fırsatı verdi. Vamık Volkan ve Norman Itkovitz şöyle değerlendiriyor bu geziyi. Latife, Türklerin Yunanlıların eline düşmüş İzmir'de yaşadıkları eziyete, daha sonraki Türk zaferine ve şehrin yanışına tanık olmuştu. Anadolu'da yüz yüze geldiği acımasız gerçeklik, onun daha önce Anadolu'ya ilişkin romantik, zihinsel tasavvurunu silip yok etti. Vatanın kırsal kesimi işsiz, çorak bir ülke haline gelmişti. Kahramanını coşkuyla karşılayıp bağrına basan kalabalıklar bir şey, yaygın kıtlık ve yoksulluk bir başka şeydi. Volkan Itkovitz, adı geçen eser, sayfa 303. Küçük tur 10 Şubat'ta tamamlandı. Yeni evliler bir haftada İzmir'de kaldılar. Latife bu bir haftalık süre içinde Çankaya'ya götüreceği eşyaları toplayıp veda ziyaretleri yaptı. Mustafa Kemal de çok önem verdiği İktisat Kongresi'nin açılış hazırlıkları ile ilgilendi. Türkiye'nin milli ekonomi politikalarını belirleyecek kongrenin hazırlıkları uzun süre önce başlamıştı. İlk önce toplantının Ankara'da yapılması düşünülmüş, ardından İzmir'de karar kılınmıştı. en büyük mekan olan Osmanlı Bankası'nın depoları kongre için hazırlandı. Burası 7000 kişiyi kaldıracak büyüklükteydi. 5000 delege bekleniyordu. Gelenleri misafir etmek için özel yatakhaneler kuruldu ancak kış koşulları beklenen delege sayısına ulaşılmasını engelledi. Kongre 17 Şubat Cumartesi günü 1100 kadar delegenin katılımıyla toplandı. Delegeleri vilayet idare meclisleri, belediye, ticaret ve ziraat odaları, borsa, müdafaa-i hukuk temsilcileri belirliyordu. Uşakizade Muammer Bey de İzmir delegeleri arasındaydı. İktisat Kongresi'nde kadınlar da temsil edildi. İki hafta süren kongre sırasında gazetecilerin fotoğraf çekmesine izin verilmedi ama resmi görevliler tarafından çekilen fotoğraflar gecikmeli olarak basına iletildi. Türkiye İktisat Kongresi'nde kadınlar ile erkekler toplu halde bir arada bulundular. İkinci katta kadınlar için 300 kişilik özel dinleyici yeri ayrılmıştı ama gelen kadınların sayısı 500'ü buldu. Kongrenin kadınlar açısından bir öncü yanı daha vardı. İzmir'den 6 kadın amele temsilci olarak katılmıştı. Bu temsilci kadınlar adına Rukiye Hanım kapanışta konuşurken teşekkür etmiş ve Türkiye'de memleket işlerine kadınların da iştirak etmesi ilk defa vuku buluyor. Bu şerefin bize müyesser olması kalplerimizi refah ve gurur hissiyle doldurdu demişti. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, İzmir, 1923. SBF Yayınları, Ankara, 1971. Sayfa 194-326. Böylesine önemli bir toplantıya kadınların hem delege hem de izleyici olarak katılması dikkat çekiciydi. İlk gün Latife de kongreyi izleyen kadınlar arasındaydı. Mustafa Kemal kadının kamusal alanda temsiline önem veriyordu. Kongreye bu kadar çok kadının katılması da bu çabanın ürünüydü. Lozan heyetiyle Eskişehir buluşması. Lozan'dan dönen Türk heyeti Ankara'ya giderken Eskişehir'de Mustafa Kemal ile buluşacaktı. Heyet Başkanı İsmet Paşa ile üyeler Doktor Rıza Nur ve Hasan Saka 18 Şubat'ta geldiler. 21 Şubat günü istasyonda Gazi ile Latife'yi karşılayanlar arasında Lozan heyetinin yanı sıra dünya basınının iki temsilcisi Chicago Tribune'den Larry Lu ile Daily Mail'den Ward Prowse da vardı. Larry Lu'nun haberine göre Mustafa Kemal daha tren durmadan perona atlamış, sonra da eşine inmesi için yardım etmişti. Anadolu'nun First Lady'si Latife ağaç kabuğu rengi şık bir spor kıyafet giymişti. Yüzünün kızardığı gözlendi. Mustafa Kemal eşinin koluna girerek ona kalabalıkta yol gösterdi. Tanıdığı simalara gülen ve eliyle selam veren Latife Hanım, bu çok kasvetli olabilecek ortama neşe ve hayat katıyordu. Ülkenin taptığı kahramana rağmen bütün gözler yanındaki karısına yönelmişti. Larry Lu, Kemal'in evlenmesi de savaşçılığı kadar atılgan yorumunu yapıyordu. Lozan konferansı kesintiye uğrayınca dönemin ünlü savaş muhabiri Ward Prowse da İsmet Paşa ile birlikte gelmiş ve dünyanın merak ettiği gelinle damadın Eskişehir istasyonuna gelişini en ince ayrıntısına kadar yazmıştı. Isıtması ve aydınlatması olmayan camları kırık bir vagonla Konstantinopla'dan Ankara'ya gidiyorduk. Türk delegasyonu birkaç hafta önce İzmir'de evlenen milli lider Mustafa Kemal ve karısıyla buluşacaktı. Tren küçük bir istasyon olan Eskişehir'de durdu. Gazi'nin kafirleri fetheden kişi anlamında Türkiye'de kullanılan bir askeri ünvan, üstünde tüvit bir ceket ile pantolon vardı. Spor çorapları ile giydiği rugan ayakkabıları garip bir tezat içindeydi. 19 yaşındaki yeni karısı Latife Hanım'ı görmek şaşırtıcıydı. Binici pantolonu, yüksek topuklu mahmuzlu çizmeleri vardı. Parlak renkli bir ipek eşarpla saçlarını örtmüş, yüzüne ise peçe takmamıştı. Bu giysilerin istasyondaki Türkleri çok şaşırttığı ortadaydı. O günlerin Türkiye'sinde böyle giyinmeye cesaret edebilecek bir başka Türk kadını daha olamazdı.